ama her an yanlışa kötüye hiç sapmadan herkese sevgiyle saygıyla selam gönülden yürekten selam sizlere sizlere muhabbet daima her an yanlışa kötüye hiç sapmadan herkese sevgiyle saygıyla selam gönülden yürekten selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Sevgimiz gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Yolumuz hakikat, sevgimiz gerçek. Aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuşsun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Sorulan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar.
Evet, Ramazanınız mübarek olsun tekrardan. Geçen hafta bir edebiyatçı abimiz, editör Sezai Saraç bizlerle birlikteydi. Bu akşam da Suavi Kemal Yazgıç abimiz bizlerle birlikte.
Hoş geldiniz Suavi.
Şair,
hoş bulduk.
Hoş geldiniz tekrar.
Yusuf hatırlıyor musun ilk radyo programını? Evet. Yine bu stüdyoda. Abi 9 yıl oldu da.
Masajı yapacak kadar olmuş.
Evet evet.
Evet oldu hakikaten.
İlk radyo programımızı yine bir şair konuğumuz Adem Turan hocamız bizlerle birlikte de burada bu stüdyoda.
Evet.
Yine bir şair konuğumuz abimiz bizlerle birlikte. Öncelikle teşekkür ediyoruz abi. Kırmadınız.
Ben teşekkür ederim.
Evet Suavi abi böyle her programa katılan bir isim değil. Dolayısıyla çok da medyada da görmüyoruz. Bizi kırmadı geldi. Bugün kendisiyle böyle hoş bir hasbihal yapacağız. Böyle bir Ramazan akşamında. Bizler için keyifli olacaktır. Dinleyicilerimize de umarım geçer bu.
Umarım.
Biz konuklarımızı tabii biz tanıyoruz aslında. Dinleyicilerimiz de tanıyordur ama biz bir de kendi dilinden, kendi ağzından hayat hikayelerini dinlemeyi istiyoruz, seviyoruz. Ve buradan böyle alacağımız dersler de oluyor. Aralarda böyle lafa girerek de bir şeyler sormaya çalışıyoruz. Sizi de böyle bir tanımak isteriz.
Tabii 1972 doğumluyum. Yarım yüzyılı geride bıraktım.
Yani hiç göstermiyorsun klişesi. Klişe de olur ama gerçekten yani.
Hakikaten öyle.
Öyle
yani.
Hakikaten.
Maşallah.
Biraz da tabii görüntülü mecra da olmadı şimdi.
Dinleyicilerimizi buradan kandırabiliyoruz. Yok ama gerçekten öyle.
İşte Gazi Kamu mezunuyum. Edebiyatla alakam aslında okulla ilgili değil. Ama hep yayın sektöründe çalıştım. Yani okulumla ilgili çalışmadım hiçbir zaman. İşte basın yayın sektöründe çalıştım, yayın evlerinde çalıştım, televizyonlarda çalıştım. Hep editör olarak çalıştım. Yani ilk ilk bir muhabirlik, bir arşiv dönemi var. Böyle 6 ay, bir sene falan. Sonra editör yaptılar benim. Öyle kaldı, üstüme yapıştı editörlük. Hangi sektörde çalışırsam çalışayım, o sektörde bir editörlük buldum. Editörlük yaptım.
O zaman birçok sektörde editörlük yaptınız değil mi?
Tabii, hem evet. Televizyonda hem şeyde, yayın evinde hem dergide. Hepsinde de hepsi çok ayrı işler, birbirinden çok farklı işler ama hepsinde de editör başlığı altında çalıştım.
Peki yani yazıya, kitaba, okumaya, yazmaya ne zaman başladınız? Okumaya, yazmaya ne zaman başladınız derken yani ilgi olarak.
Ha, hani evet.
İlginizi ne zaman keşfettiniz?
Yazmaya muhtemelen 6 yaşında falan başlamıştım.
Evet. Bir an onu soruyormuş gibi oldum. İlginizi ne zaman keşfettiniz?
Yani benim şöyle bir şansım oldu, şöyle bir kısmetim oldu. Ben böyle kitaplı bir evde, dergili bir evde büyüdüm. Mesela rahmetli anneannemin işte mesela Safahat okumayı severdi rahmetli. Daha doğrusu kendim, benim gözüm görmüyor artık, yaşlandım, siz okuyun diye bize Safahat okuturdu. Böyle bir maşallah, hani şiirin Allah yüksek Allah sesle okunduğu ve dinlendiği bir evde büyüdüm. Hani mesela öyle, bu da benim bir kısmetim diyeyim. Hani şiire kıymet verilen bir evde büyüdüm. Bu da tabii etkiledi beni.
Çocukluk yıllarından itibaren o zaman evet, o şiirleri dinlediniz.
Evet evet. Yani tabii o zamanlarda, yani üniversitede asıl okuma dönemin başladı diyebilirim ama ondan önce de yani kitaplı bir evde büyümenin şansı oldu. Şiire tabii daha hani çocukken yazdığım şiirleri tabii saymıyorum ama asıl ciddi anlamda üniversite döneminde başladım.
Bir, evet, bir söz vardı abi zaten. Şair 25 yaşından sonra da şiir yazmaya devam eden kişidir diye. Yani.
Evet, evet.
Öncesini
kabul ediyor. Evet, evet.
O ergenlik dönemi falan.
Gençlik böyle. Evet, herkes illa herkes şiir yazmış.
Şiir yazısı gelir, evet.
Tabii tabii. Öyle bir tarafı var.
Peki yani ilk kaleme aldığınız, yani ya ben bir şeyler yazabiliyorum dediğiniz an ne zaman yani? Ve hatırlıyor musunuz o anı?
90'ların başı diyeyim. Tam tarih gün veremeyeceğim. Yani yine yayınlar bazı dergilerde ufak tefek yayınlarım oldu. Mesela Türk Edebiyatı Dergisi'nin Okur Mektupları'nda bir şiirim çıkmıştı mesela. Onda mesela hiçbir kitabımı almadım. İlk böyle hani daha şiire benzeyen şiirim diyeyim, yine 92 Haziran'da şeyde çıkmıştı, 7 İklim Dergisi'nde. O da bu rahmetli İlham İçiş'e ithaf ettiğim bir şiirim vardı. O yayınlanmıştı. Onu da o zaman bir problem mi, bir trafik kazası mı, ne oldu? İlk kitabımı almadım. Şimdi inşallah önümüzdeki dönemde bir hatıra olarak almayı planlıyorum. Öyle diyeyim.
Eyvallah. Ben sizin birkaç programa katılmışsınız. Onları izlerken hani bir şairin arada dinlenmesi ve düz yazı yazmasıyla alakalı bahsettiğiniz bölümde. Hatta Behçet Necatigil'in öyle bir sözü de vardı.
Evet evet. Şiir kontrol hapı olarak.
Şiir kontrol hapı olarak işte nesil yazın, düz yazı yazın, devamlı hani şiire yönelmeyin diye. Belki bunun üzerinde konuşuruz da benim orada dikkatimi çeken, orada bir ara çocukluğunuzda bir yazdığınız polisiye romandan bahsettiniz.
Evet.
Ortaokul yıllarında.
Ortaokulda evet. O rahmetli annem benim polisiye roman okumayı çok severdi.
Allah rahmet eylesin.
Agatha Christie'yi severdi mesela. Ben de böyle bir hediye olarak bir polisiye roman yazdım ortaokulda. Yani ne cüret ettim bilmiyorum. Yani hani çok çok naif, çok çocuksu bir şeydi ama tabii anneler daha torpilli okuyorlar, öyle diyeyim. Çok çok hoşuna gitmişti herhalde. Ele güne çıkacak bir şey olmadı yani, değildi tabii de hani bir oğlum böyle bir şey yapması muhakkak ki çok hoşuna gitti.
Yani ailenin de böyle bir teşviki var mıydı abi? Yani şimdi anneanne okuyor, anne roman seviyor. Böyle bir teşviki, ya işte sen de şunları oku, ileride güzel şeyler yazarsın vesaire. Çünkü ortaokulda herkes roman yazmaz abi yani.
Evet. Yani hediye olarak biz şöyle topladık annemize.
O şöyle oldu. Yani bizim ailede en azından hani hiçbir zaman kitap okumak da güzeldir, bunu da şey yapalım falan gibi bir cümle geçtiğini hatırlamıyorum ama hani elde kitap okuyan insanların olduğu bir ortamda büyüdüğüm için
ayrıca bir
hani tavsiyede bulunmaya gerek olmadı. Yani zaten öyleydi.
Eyvallah. Temsil vardı yani.
Temsil vardı.
Teşvik yoktu zaten.
Evet, evet.
Evet, aslında en önemli örnek de öyle oluyor. Yani yoksa hani kitap oku, hadi kitap oku falan ama sen okumuyorsun. Çocuk onu görmediği zaman da o zaman ona bulaşmıyor. Yani ama görerek bizzat o işin içine girmiş olmuşsunuz.
Okumayı anladım da işte yazmayla ilgili olan kısmı anlayamıyorum. Tamam, okumak temsille oturuyor bir şekilde.
Tabii de yazan kimse yok bizim ailede. Tabii o evet, temsili olmayan bir şey de. Vallahi onu bilemedim işte.
Evet. Eyvallah.
Onu ben de bilemedim.
Yazma da herhalde çok okudukça Böyle artık bir ihtiyaç olarak mı oluyor, doğuyor veya...
Yani bir yazı da bir insanın hani şeyi oluyor. Hani kendini ifade etme araçlarından biri olarak normalleşiyor. Belki de ondan kaynaklanıyordur, bilemiyorum.
Evet, o dönemden itibaren birçok kitabı okudunuz ve hala da o süreçte devam ediyor. Hatta geçen haftalarda konuk aldığımız Sizay abi şöyle söylemişti. Suavi abinin okumadığı kitap yoktur dedi mesela.
Yok öyle bir şey.
Bir efsane dolaşıyor böyle Suavi abi.
Efsane ama akıl almaz bir efsane oldu belli zaten.
Şöyle hani tabii ki hani mutlaka okumadığınız kitap vardır da.
Çok çok hani, var evinde. Her sene kaç tane kitap, her sene kaç tane kitap yayınlanıyor.
Çok kitap yayınlanıyor. Ama genelde öyle çıkan ve dikkate değer kitapları hep takip eder ve okur demişti en azından. Yani onu söylemiş olayım.
En azından bir filtreden geçirip okuyorsun. Evet, evet. Abi.
Yani hani okuduğumdan çok daha fazlasını karıştırıp bu neymiş tamam deyip öyle kitaplar da var. Okuduğum kitaplar da var ya da şöyle kitaplar da var mesela hızlıca bakıp tamam dediğim kitaplar da var. Uzun uzun ya da tekrar tekrar dönüp okuduğum kitaplar da var. Yani her kitabı birbirinin eşi değil sonuçta. Her kitap birbirinin aynısı değil. Aynı değeri vermemek lazım her kitabı.
Tabii. Onu da bir filtreden geçirmek gerekiyor evet. Belki.
Biz de çok kez anıyoruz. Üstadın bazı kitapları mesela yani Necip Fazıl'ın bazı kitapları her dönem ayrı ayrı okunmalı diye de dile getiriyoruz.
Ya sonuçta kitap aynı olsa da okuyan kişi artık olgunlaşmış, daha farklı olduğu için ister istemez o kitaba daha hazır oluyor aslında.
Evet abi.
Bir yandan okuduğumuz kitaplar da mesela dönem dönem dediğiniz gibi değişiyor. Değiştiğimiz için farklı gelebiliyor. Siz kendi yazılarınız veya şiirleriniz anlamında da dönüp baktığınız zaman mesela ne hissediyorsunuz mesela? Belki 20 sene önce yazdığınız bir şiiri tekrar alıp baktığınızda.
Ya o şimdi...
O nasıl bir duygu oluyor? Onu
iki
merak.
Ayrı şey var. Bir şiir olarak değerlendirmek var. Ya bu şiir ölçütleri içinde bunun yeri şudur diye bir değerlendirmek var. Tabii 20 sene önce yazdığın bir de yazma esnasında bir sıcaklık ve bir şey coşku var ya. O sırada zaten o yazarken onu... En süper şiir bu zaten diye yazıyorsun. O duyguyla yazıyorsun. Ama aradan hani zaman geçince hatta 20 seneye de gerek yok. Bakıyorsun diyorsun böyle bir sırasını buruşturma ihtiyacı duyuyorsun bazı şiirlerde. Ama onlarda bile şöyle bir duygu oluyor. Mesela hani eski bir fotoğrafına rastlarsın mesela. İşte 20 sene önce çekilmiş ama kadraj da çok kötü. Yamuk bir resim falan böyle. Ama yine de güzel bir hatırası vardır. Mesela kötü şiirlerime bile o duyguyla bakıyorum. Yani o da bir güzel bir hatıra diyorum. Tabii edebi değeri ayrı bir şey ya da değersizliği ayrı bir durum. Ayrı bir bahis konusu.
Eyvallah.
Kendinizi tavsiye ettiğiniz dönemler oldu mu hiç yani eski şiirlerinizle ilgili?
Ya tavsiye gibi değil yani ya tamamen çöpe atma durumu olabiliyor ya da tavsiye gibi pek yapmamaya yani çalışıyorum.
Şurayı şöyle toparlasaydık belki daha güzel bir şiir olabilirmiş dediğiniz.
Ya o aslında mantıklı bir şey. Ona bir itirazım yok da ben kendime pek yapmıyorum. Eyvallah. Öyle diyeyim. Yani yapanlara sözüm yok. Çünkü pek çok şair de kitaplarını farklı baskılarında defalarca değiştirmiştir. Ben yapmadım şimdiye kadar öyle diyeyim. Zaten pek kitaplarda çok baskı yapmıyorum.
İnşallah. Bol baskılar olur. Bir söyleşinizde mesela bununla alakalı şunu söylüyorsunuz. Kendimi yıkarak ilerliyorum. Yani ilk şiirden bugüne olan farklılık yani bir farklılık olmayacaksa o zaman zaten yayınlamam gibi bir ifade kullanıyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz?
Yani şöyle sonuçta mesela ilk kitaplarımın başka bir havası var. Şimdi daha başka bir hava var. Yani ilk kitap 2001'de çıktı ama böyle hani 80-90 döneminin şiir anlayışıyla da bir irtibatlıydı. Böyle o zamanlar böyle şeyler vardı böyle karmaşık imgeler kullanmak. Ondan sonra böyle herkesin anlamayacağı şeyler bulmaya çalışmak. Ben sözlükleri karıştırdım böyle kimsenin bilmediği kelimeler bulup şiirin içine yerleştirmeye çalışırdım falan böyle. Onu böyle bir özel bir marifet zannediyordum mesela. Şimdi hani üstümden 20 sene geçince kötü ve komik bir fıkrayı hatırlar gibi hatırlıyorum onları. Şimdi yani insanlara bir şey söylemeli şiir gibi geliyor ve bunu da hani olabildiğince net bir şekilde söylemeli gibi geliyor. Şimdi daha sade, daha yalın, daha böyle akışkan, daha böyle bir hani bir dere gibi böyle altındaki taşları da gösteren bir dere gibi şiirler yazmaya çalışıyorum. Ne kadar oluyor bilmiyorum ama o zamandan bu zamana hani eğer o şiir anlayışında ısrar etseydim yine şiirler yazardım ama muhtemelen o yazdıklarımın da gerisine düşmüş olurdum. O yüzden hani belli dönemlerde şairin kendinde ısrar etmemesi lazım. Yani ya da kendini tekrar etmek yerine arada bir susması lazım.
Bu da çok önemli yani. Bu bir insanın kendi çalışmalarıyla alakalı bunları hissedebilmesi de önemli bir şey. Kendini geliştirmesi anlamında. Bizim müzik açısından da böyle yani aynı tarz besteler deneyip devamlı aynı şekilde devam etmeye çok gerek yok herhalde, değil mi? Belki de benzer şeyler.
Kesinlikle.
Evet. Yani dönem dönem başka şeyler de denemeye çalışırım. Bazen tutmaz. Olmadı, ne yapalım derim. Onları yayınlamam. Dönem dönem de ya bu da buradan burada da bir damar yakaladım diye devam ettiğim olur.
Şiirlerinizi ilk kim okur abi? Sizden Allah. Başka. Yani gösterir misiniz böyle?
Hani birkaç edebiyatçı arkadaşım var, öyle diyeyim. Paylaştım. Sağ olsunlar, şey yapmadılar. Bugüne kadar bir isyan yapmadılar. Yeter artık oğlum.
Onlar için de özel bir şey ama yani.
Onlar da ilk yazdıklarını bana gösterirler, öyle diyeyim. Yani karşılıklı intikamlarını böyle alıyorlar.
Eyvallah. O zaman müzik demişken bir müzik arası verelim. Daha sonra tamam. Programımıza devam edelim.
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda yazar Suavi Kemal Yazgıç abimiz bizlerle birlikte kısa bir eser arası, ardından devam ediyoruz. Şehre vardım, seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldür gül, gördüm sarayı güldür gül. Sultanımın tacı tahtı, sultanımın tacı tahtı. Bağı duvarı güldür gül, bağı duvarı güldür gül. Gül satarlar, gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar, gülden terazi tutarlar. Gülü gül ile tartarlar, gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazarı güldür gül, çarşı pazarı güldür gül. Bağı duvarı güldür gül, çarşı pazarı güldür gül.
Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız devam ediyor. Suavi Kemal Yazgıç bizlerle birlikte. Kendisiyle şiir yolculuğunu konuşuyoruz. Aslında nasıl başladığını, okumaya yazmaya. Yine oraya ben takıldım.
Onunla konuştum. İlgili o zaman ben bir şey anlatayım. Ben ilk kitap okuduğumda okuma yazma bilmiyordum. Çünkü o çocuk kitaplarını herkese okutuyormuşum sırayla böyle. O kadar çok kişiye aynı kitap okutuyormuşum ki ezberliyormuşum. Parmakla takip ederek okuyormuşum.
Allah Allah. Demek ki ben orayı öğrenmeye çalışıyormuşum. O yüzden bunu söylüyorum. Orada bir şey varmış yani.
Okuma öğrenmeden önce okuyordum ben.
O da ilginçmiş gerçekten. O yaşlarda daha okuma yazma bilmedin. Okuma merakı var o zaman.
Bizim Şevane Eva da öyle abi. Belki o da yazar olabilir yani.
Bilmiyorum ki. İnşallah mı diyelim, Allah korusun mu diyelim. Hayırlısı neyse olsun diyelim.
Evet. Ya bir de okumanın insanı yalnızlaştırdığı bir gerçeği de var. Yani bu siz çocukluk döneminden itibaren hani anladığım kadarıyla kitaplarla haşir neşir olmuşsunuz. O konuda nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
Ya şimdi
lise yılları veya üniversite yıllarından da bahsedebiliriz.
Şimdi benim küçükken bir rahatsızlığım vardı. O yüzden pek biraz da evde kalmak durumundaydım. Yoksa bizim kuşak hani 70'ler, 72'ler falan sokakta büyüyen çocuklardık. Bizim kuşağımız öyleydi. Mahalleyle rahat rahat oynayacağımız alanlar vardı. ama ben o alanlardan mahrumdum, öyle diyeyim. Hani belki olmasa belki bu kadar da okumazdım, bilemiyorum. Biraz o rahatsızlığın da etkisi var bende.
Hatta geçenki bir söyleşide betonu seviyorum ben. Hani herkes Abdullah Kibritçi vardı.
Evet evet. Herkes doğadan bahsediyor.
Herkes böyle kamptan, doğadan, yeşillik falan diyor. Suat abi dedi ki ben betonu seviyorum kardeşim. Yani betonda bir şey yok ki dedi. Gayet güzel dedi yani.
Yeşil alanlarda elektrik yüklüyor bana, toprak bana.
Yeşil bana dokunuyor falan dedi.
Başkalarından aldığı elektriği bana veriyor olabilir dedi.
Çok iyiymiş ya.
O da bana çok ilginç geldi orada ya.
Bir süre sonra tabii toprak da o elektriği taşıyamaz hale gelebilir tabii bir şey diye. Ya o tabii işin esprisi, yani doğa düşmanlığın falan yok o kadar da. O kadar alışkanlıklarla ilgili bir şey diyelim ya. Yani...
Yani şehirde yaşamaya da alıştık artık zaten. Yani.
Mecburen alıştık bir de. Öyle evet. Bir tarafı da var. Hani çocukken biraz daha böyle dediğim gibi alanlarımız vardı. O alanlardan da ben o sırada mahrum kaldım. Belki hani çocuk sokakta büyüyen bir çocuk olsaydım belki şimdi bir doğa özlemi, daha böyle doğa özlemi duyuyor olabilirdim.
Evet, o yıllar yani biraz daha böyle apartmanda geçtiği için belki, değil mi?
Evet, evet.
O şekilde bir ifade kullandınız. O da sizi okumaya, kitaplara yönlendirmiş.
Evet, ister istemez. O zaman tabii şey yoktu, bilgisayar oyunları da yoktu.
Evet, bir bilgisayar oyunlarla oyalanayım, bir şey yok. Kitaplar, ansiklopedi.
Birkaç level atlasam belki.
İlk kitap abi ne zaman yayınlandı?
İlk kitap 2001'de çıktı. Yani 21 yıl önce. Sebepsiz her şey. Orada da hatta bu kitapta şeyin çok emeği vardır, İbrahim Terekeç'in. Bu kitaptan önce bir 7-8 senedir elimde böyle hani şunu da yayınlayayım diye pek çok yayın evini dolaşmıştım ama uygun görmediler diyeyim. Onda da bir hayır var. Hani olanda değil, olmayanda da hayır oldu.
Evet. Verelim mi müjdesini?
Şimdi işte 21 yıl sonra ilk kitabımla 2007'de çıkan kitabı birleştirip tekrar ikisini bir arada yayınlamayı kabul etti yayınım. Şimdi profilden çıkıyor kitaplarım. Sebepsiz serçe ve taş suya deyince serçe ve taş olarak bir araya getirdim.
Hayırlı olur inşallah.
Serçe ile taşı bir araya getirmek serçenin biraz aleyhine olabilir tabii.
Serçe evet. Ve taş mı oldu?
Evet. Serçe bundan memnun olmayabilir.
Evet. Aslında ben orada 2001'e kadar ki hani o yayın evlerindeki sürece biraz değinmek istiyorum. Az önce de programa girmeden de bahsettik, biraz konuştuk. O dönem aslında yayınlamamaları da benim için hayırlı olmuştur belki demiştiniz.
Evet.
Bu konuda neler hissettiniz o dönem? Yani çünkü belki bizi dinleyen böyle şiirle uğraşan edebiyat evet. Severler de vardır.
Şimdi edebiyatla uğraşırken...
Onlara da belki bir ışık göstermiş olur.
Yani şiirle uğraşırken... İnsanın başına gelecek en büyük handikaplardan biri, en büyük sıkıntılardan biri erken kifayet duygusu. Ben de mesela ilk dosyam el gün içine çıkacak nitelikte değildi ama bunu da şuurunda değildim. Mesela bu 2001'deki bu dosyadan önce muhtemelen benim 3-4 kitap edecek kadar şiirim vardı. Hiçbiri yayınlanmadı. Ama yayınlanmaması benim için de hayırlı oldu. Çünkü o erken kifayet duygusunu yaşasaydım muhtemelen kendimi geliştirme, daha yani asli bir şiir yapma, arama ihtiyacı duymamaya başlardım. Orada kalırdım. Bir adım öteye geçemezdim.
Evet, o çoğu zaman günümüzdeki böyle insanların belki sorunlarından bir tanesi. Yani hemen böyle bir şeyler olsun istiyoruz. Yani biz kendi adıma konuşayım. Bir şeyler hemen gerçekleşsin. Veya bizim öğrencilerde de görüyorum ben bazen. Gitar öğrenmeye geliyorlar. Hocam kaç ayda öğreniriz? Zaten ilk sorulardan bir tanesi bu oluyor.
İşte
bir tane de öğrencimiz burada izliyor bizi, Ali Arda kardeşimiz. Hemen mesela 2-3 ay geçiyor. Hocam çalamadım hala falan. Ama bu yani bir böyle hemen olacak bir şey de değil yani.
Evet. O neyde de üfleme kısmı vardır ya, ses çıkarmak. Gitarda da o parmakların oturma şeyi vardır.
Evet, her enstrümanda var aslında Suavi yani. Hatta enstrümanla ilgili değil. Her alanla ilgili böyle. Bu bir kanun yani, doğanın kanunu. Ona zaman ayıracaksın. Ona emek vereceksin. İstiyorum demek de olmaz. Bir fiili dua yerine geçmesi gerekiyor. Bir hareket edeceksin. Bir şey göstereceksin ki.
Tabii her sanatın bir zanaat kısmı da var. İster istemez o zanaat kısmının da hakkını vermeden sanat kısmına geçilmiyor.
Eyvallah. Sır da orada zaten yani.
Emek kısmını. Evet. Peki ilk bu noktada bir böyle hoca olarak gördüğünüz veya usta olarak gördüğünüz birisi oldu mu ilk etapta? Usta çırak ilişkisi tarzı bir...
Oldu. Ya benim şöyle... Tabii muhakkak kitaplar da benim ustalarımdı. Yani ama şey tarafı da var. Mesela Ankara'daydım ben. Üniversitede Ankara'daydım. Gazi mezunuyum. Orada mesela hem bir arkadaş çevremde kendi yaşıtlarım benim hocam oldu. Öyle diyeyim. Hem de tabii büyüklerimiz de vardı. Ben Yazarlar Birliği çevresinde çok gider gelirdim. Orada işte Ali Akbaş özel bir mesai sarf etti bana. Çok emin oldu bana. Benim ismimde. Orada Kanat diye bir dergi çıkartmıştı o zaman. Orada yazıyordum. Muhakkak ki ustalarımız, büyüklerimizin yazdığı kitapları okuyarak kendimizi geliştiririz ama hani bu işin bir gönülden gönüle biraz daha böyle sözlü bir yüz yüze bir iletişim de gerekiyor sanki. Bana öyle geliyor, bilemiyorum.
Eyvallah.
Yani sadece kitap okuyarak da insan kendisini belli bir noktadan öteye geçiremezmiş gibi geliyor.
Bir ustanın dizinin dibine oturmak gerekiyor mu yani?
Muhakkak bence gerekiyor.
Eyvallah. Buradan da yani.
Siz de bunun için Sezai Bey'in yanına gitmiştiniz.
Evet evet.
Sezai Karakoç Bey'in.
Rahmetin evet o. Yani.
O anayı burada da dinlesek güzel olur abi.
18-19 yaşındaydım. Bir ajanda dolusu şiirle. O zaman Gölcük'teydim. Gölcük'ten işte kalktım otobüse bindim. Haremden vapurla karşıya geçtim filan. Cağaloğlu falan. Şimdi böyle üstümden bu kadar zaman geçti. Ama tuhaf bir şekilde kafamda sekans sekans canlanıyor. Böyle bir heyecanla gitmişim ki her şey böyle zihnimde. Ondan sonra ve işte Sezai Bey'in kapısını çaldım. İçeri girdim. Karşılaştık böyle. İki de genç oturuyordu böyle. Cam kenarında böyle. Sezai Bey iç taraftaydı. Buyur etti biz karşısındaki sandalyeye. Sandalyeye oturdum. Ama sandalyenin bir bacağı hafif kısaymış. Falan böyle. Ben böyle nasıl ses çıkarmadan, fazla sallanmadan nasıl oturacağım falan diye hesaplarken işte Sezai Bey şiirlerim var dedim falan böyle. O dönem mesela çok insanlarla konuşuyor olsaydım muhtemelen şey diyeceklerdi bana. Sezai Bey'le de ya şimdi tersler seni falan diye korkutacaklardı. Evet. Öyle bir tanışıklığım da olmadığı için biraz da cahil cesaretiyle gittim. Ama Sezai Bey de hiç de terslemedi beni, bilemedim. Belki şey yaptı, böyle şefkatle davrandı bana. Hani şiirlerimi alıp okumadı. Ya burası bir şiir onaylama merci değildir dedi. Ama şunu dedi, şiiri istiyorsan onun için mücadele etmelisin dedi. Mesela bu benim kulağımda küpe olmuştur.
Çok güzel.
Ya bu kadarı büyük nasipmiş, öyle diyeyim. Şimdi geri dönüp bakıyorum. Zaten en büyük hocalığı yapmış bana.
Eyvallah. Şiirin için mücadele etmelisin.
Ki mesela daha sonra başka işte dergilerden o zamanlar mektuplar olurdu. Şimdiki gençler mi?
Şimdi biz şöyle çok şanslı bir gençiz böyle. Z ile işte eski kuşak arasında
evet, evet.
Aslında birçok şey gördük. Bahçeyi de gördük. Mektupları da gördük. Yazdık da. Bahçede de oynadık. Bilgisayarla da tanıştık. Tam böyle araça. O yüzden biz sizi anlıyoruz abi.
Evet, dergilerden mesela şöyle mektuplar geldi. Bilmiyorum şimdi.
Mektup ismi... bırakın e-posta bile kalmadı.
Mesela artık dergiler e-posta da gönderemiyor. Evet. Gelen şeyleri cevap vermiyor. O zamanlar mektup yazılırdı. Gelen mektupları. Mesela şey mektup aldığımı hatırlıyorum. Bilmiyorum ismini söylemem doğru mu ama ya Su abi senin şiirin bir cacık olmaz. Bırak bu işleri falan diye.
Hadi ya. Tabii, dergi yolluyorlar.
Dergiden gelen cevap bu. Biraz hikaye kumaşı var sende. Sen hikaye yazsan daha iyi. Şiiri bırak sen falan diye mektup aldığımı hatırlıyorum. Mesela o zaman mesela Sezai Bey'in o tavsiyesi o zaman işime yaradı demek ki.
Mücadele etmemiz gerekiyor.
Evet, evet evet.
Çok iyi. Çok güzelmiş.
Çünkü bu mektubu yazan kişi de böyle saygın bir abimiz. Öyle diyeyim. Bilmiyorum burada söylemek belki söylemeyesem evet. Daha iyi.
Söylemeyelim biz. Merak etsin dinleyicilerimiz. Biz programdan sonra öğreniriz.
Tamam ben merak ettim şimdi.
Siz şiirlerinizi mektupla gönderiyordunuz Osman.
Tabii tabii de, mektupla. Mektupla gönderiyordum. Bir kısmının zaten Teknosa gidiyordu. Yayınlanmıyordu hiçbiri. Yani dergileri aynı dergiye yayınlanmadığı halde her ay muntazaman şiir gönderiyordum. Onların büyük bölümü de kayboldu.
Sadece göndermekle kalmıyorsunuz. Her ay çıkacak olan dergiyi de alıp acaba yayınlandı mı diye
evet, falan. Evet.
Yani bir bildirim
her ay bakıyorum. Çok gelen falan. Çoğu zaman olmuyordu. Ya da ne zaman yayınlanacağını bilmiyorduk falan böyle. Büyük bir sabırla. Tabii o gönderdiğim şiir bende nüshası olsa bile başka bir dergiye gönderemem ertesi ay. İster istemez bir elimde epey bir beklemesi gerekecek.
Yenisini yazmaya gayret ediyorsunuz.
Tabii tabii. Ben mesela şimdi ama şu an mesela o yok galiba. Çünkü bir sitede şiir editörlüğü yapıyorum. Mesela gelen birkaç mailde şöyle bir şey gördüm. Yani CC'de ne kadar edebiyat dergisi şiir yayını varsa hepsini CC'ye ekleyip aynı şiiri göndermiş.
BBC de yapmamış. BBC falan. Yani gizli göndersi
yok,
vardı.
Onu da yapmamış. Bir de bir kısmı gönderdiği maillerin bir kısmı yıllar önce yayın hayatına son vermiş dergiler.
Demek ki bir yerden mail sizi bulmuş. Oradan hepsini koymuş.
Ya o der ki yok, en az 10 yıldır yok. Hatta yeni de değil kapanması.
Şu anda hani o dönem böyle bu şekilde bir işleyiş vardı. Dergiler de yayınlanıyordu. Şimdi yine dergiler var ama şu andaki şiir edebiyat dünyası nasıl yürüyor? Yani bir bu işlere hevesli bir genç, şiir yazan bir genç neler yapmalı veya neler yapıyor? Öncelikle tabii şiir için mücadele etmeli. Onu öğrendik.
O en zor kısmı o. En zor
kendini
kısmı.
Doldurması ve güzel bir şiir yazması lazım herhalde. Evet. Önemli etken bu ama onun yani haricinde...
Kendine hayran olmaması lazım mesela.
Evet.
Ya bir anlamda özgüven de gerekiyor. Yani özgüvensiz de olmuyor ama kendine aşık olmaması lazım diyeyim.
Geçen İsmail abiyle biz bir söyleşiydik. Orada şeyi söyledi. Yani sen gençler dedin ya az önce. Hı-hı. Gençler artık ilgi duymuyor yani. Muhtemelen hani sonu geliyor gibi hissediyorum bazen.
Şiirin.
Tabii yani. Hani biz vardık. Biz biraz daha hani bir şeydik. Bizden önce daha büyüklerimiz yine şeydi. Şimdi gençlerin artık bu yönünün, şiire olan ilgisinin vesaire bu tarz eğilimlerin düşük olduğundan biraz dem vurdu. Gerçekten öyle mi acaba yani?
Ya şimdi tabii şöyle uyaranlar da çok. İnsanlar mesela benim kuşağımda önde çok çok çok fazla alternatif yoktu. Yani ne yapacağım sorusuna daha çok insan şiirle ilgilenmek durumunda kalıyordu. Şimdi gençlerin de çok çok çok fazla alternatif ve çok çok fazla uyaran var. Onların büyük bir kısmı da şiirden daha cazibeli gözüküyor, daha parlak gözüküyor. Dolayısıyla hani bizde mesela pek çok hani benimle birlikte şiire başlamış 20 tane genç arkadaş bilirim ki muhtemelen o 20 genç arkadaştan ya bir kişi devam ediyor ya iki kişi. Yani devamlılık anlamında zaten mesela benzer bir durum yaşandı, bırakıldı. Artık bırakma belki azalır, öyle diyeyim. Başlayan zaten başlamış olur. Ama tamamen sıfırlanacağını da düşünmüyorum. İlla ki bir devam eder.
Evet, çünkü yani o dünyaya giren birisi de zaten kolay kolay vazgeçemiyor. Yani o şiirlerin verdiği hazzı, o duyguyu, hissi bırakamıyor sanırım.
Vazgeçemiyor ama şey evet. Diye olabilir mi yani? Hani şey vardır mı, bu meslekten bir kurban yeter ben. Yani büyük baba oğluna tavsiyelerde bulunmuyor. Yazma oğlum ben gittim sen gitme oğlum.
Bilmiyorum yani çocuklara mesela edebi bir tavsiyede bulunmuyorum.
Bak işte örnekleri burada falan.
O biraz galiba hani sonunu düşünen şair olamaz. Sonunu düşünen kahraman olamaz var ya. Öyle diyebilir miyiz? Yani bu işe başlarken yani
kıymetli dinleyenler.
Öyle mi?
Bir daha fazla uzak.
Şu an aklıma geldi yani. Çünkü bu yola yani bu işe girerken hani ben işte şiir yazacağım, şunlar yayınlanacak, şöyle şöyle kitabım olacak diye kimse girmez herhalde tahmini.
Yani şey için şöyle bir şey var. Mesela Cemal Soray'a şiire başlarken demiş ki ben demiş köşe yazarı olmak istiyorum. Onun için şiire başlayayım. Şiir yolunda ile dikkat çekerim köşe yazarı olurum falan diye. Böyle bir gençlik şeyi varmış heves. Şimdi mesela aslında köşe yazarı olmanın da bir cazibesi kalmadı. Şiirin de hani böyle bir insanı dikkatleri üstüne çekecek bir şey olma ihtimali azaldı, eskisi kadar değil. Bu da tabii insanların başlangıçlarını etkiliyor olabilir, bilmiyorum ama hani yine de şiirin böyle bir kaybolmuş bir Anadolu sanatı, zanaatı gibi görüleceğini de düşünmüyorum, bilmiyorum.
Evet, bence
ben
öyle.
Tarafsız bakmıyorum meseleye belki de.
Bence de öyle çünkü yani iyi sözün, kaliteli sözün her zaman ağırlığı var. Her sanat dalında kullanılıyor yani o. Mesela sinemanın buna ihtiyacı var. Müziğin iyi bir şiir altyapısına ihtiyacı var. O divan edebiyattan gelen bizim geleneğimiz mesela. İşte müziğimizi, musikimizi daha da genişletiyor.
Sürekli mesela şu anda da eskileri şey yapıyoruz ya. Eskileri dile getiriyoruz. Eskileri besteliyoruz. Çok eskileri ve yakın olan eskileri besteliyoruz ya. Bu da biraz sanki ya kısır döngünün içerisine girdik mi acaba'yı yani, gösteriyor yani.
Şimdi tabii başka şeyler var. Benim de çok hep itirafat kuramadım ama sonuçta devam eden şeyler var. Yani rap diye bir şey var mesela. İnsanlar rapi de seviyorlar. Orada
hani, o da bir söz yani. Evet.
O da aslında şiirle irtibatlı bir şey. Şiirsiz bir şey değil sonuçta rapte. Yani formlar değişiyor sadece. Bence o anlamda şiir de bu formlar değişikliklerinden devam eder gibi geliyor bana.
Eyvallah.
Eyvallah.
Evet, bir o zaman eser arası daha verelim.
Hangi eskilerden?
Eskilerden bir eser çalalım, söyleyelim. Kıymetli dinleyenler, Hasbihal programımız müzik arasından sonra devam edecek.
uzak olsun hem kalbimiz. İllallah sığlar görsün gözümüz. İllallah la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Dervişler tevhid eder. İllallahu kalbinin pasın siler. İllallahu erenler yolun güder. İllallahu la ilahe illallahu. La ilahe gider narın korkusu. İllallahu açar cennet kapusu. İllallahu la ilahe illallahu. La ilahe illallah. La ilahe.
Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'da Hasbihal programımız tüm güzellikleriyle devam ediyor. Konuğumuz şair yazar Suavi Kemal Yazgıç bizlerle birlikte. Şiir yolculuğuna dair konuşuyorduk. Şu gençlerin hali falan diyor öyle.
Bu kadar yüklenmemek lazım gençlerin üstüne de.
Türk şiiri nereye gidiyor falan.
Bir Tuzla otobüsüne binmiş. Şu anda şiir. Türk şiir. Oradan köprünün doğru, köprü trafiğine takılmış durumda.
Giriş yapıyor. Evet, onun haricinde öykü kitabınız da var.
Evet.
Hikaye kitabınız ne zaman çıktı?
Ya kitabı. Şimdi tarihi. Daha yakın bir hikaye kitabım var. Önce bir hikaye kitabım vardı, artık tekrar basmayacağım bir hikaye kitabı var. 2001'de çıkmıştı o. Şiirli öykü biraz at başı giden bir şey. 2019 benim şu an hani hala utanmadan ismini zikredebileceğim hikaye kitabı. Ben bir hikaye yazar olarak görmüyorum kendimi ama bazı şeyleri şiirle ifade edemediğim zaman ya da illa ifade etmem gerektiğini düşündüğü için hikayeyi de bir form olarak değerlendiriyorum. Bazı şeyler de hikaye olarak yazılmayı gerektiriyor diye. Ama asıl mesaim benim şiirle. İşte 5-10 yılda bir, 15 yılda bir falan böyle bir arada bir hikaye kitabı çıkıyor diyelim.
Bu da daha demin bahsettiğimiz gibi nesirle böyle bir dinlenme alanım olmuş oluyor.
Evet evet, yani benim mesela dergilerde pek çok nesir yazım var. Kimileri bir kitap dönem tanıtım, kimileri deneme filan.
Bir dönem köşe yazarlığı da yapmışsınız herhalde Milli
Gazete. Bir dönem 5 yıl kadar bir haftadaki gün köşe yazarlığı yaptım.
orada yine kültür, sanat, edebiyat dair.
Düşünce sayfasıydı. Hı. Zaman zaman siyasi yazılar da yazmışlığım var. Ama ana ekseni kültür, sanat diyebilirim. Hı. Ana ekseni orada. Orada yürüdü.
Tabii dediğiniz gibi artık köşe yazarı da kalmadı dediniz ya. Artık yani herkes sosyal medyasında.
Herkes kendi köşesini yazar.
Herkes köşe yazarı.
Kendi sosyal medyasında yazar olmuş oldu.
Evet. Şiir de biraz biraz sanki öyle sanki, bilemedim. Değil mi? Şiirin de öyle bir tarafı var, bilemedim.
Yani eskiden mesela işte daha demin bahsettik. İşte şiirinizi yazıp belki gönderiyordunuz mektupla.
Aylar şimdi, sonra öğreniyorduk. Evet, yayınlanmamış.
Şimdi bir şiir, bir şair mesela belki şiirini sosyal medyada paylaşıyor değil mi?
Sosyal medyada paylaşabilir. Bir blog hesabı açıp orada yayınlayabilir.
Orada yayınlayabiliyor. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani imkanlar daha mı fazla yoksa bu biraz daha dezavantaj mı yani, avantaj mı?
Ya şimdi imkanlar tabii artıyor. İmkanlar kolaylaştıkça da bir enflasyona yol açıyor. Bu da bir mesela bir şiir enflasyonundan da bahsedebiliriz. Yani insanlar daha az şiire ilgileniyorlar ama şiir yayınlayan insan sayısı da çok ve bir nasıl diyeyim, bir eleştiri müessesesi ya da böyle bir dikkat edecek, dikkat çekecek insan sayısı da azaldığı için o da bir probleme yol açıyor. Yani mesela kitabınız çıkıyor ama bunu insanlar fark edemiyor. Çünkü o sırada kendi yazdıklarıyla meşguller. Onu alacak potansiyel insanların büyük bölümü o sırada kendi yazdıklarıyla meşgul oldukları için sizin yazdığınız kitabı kimse fark etmiyor. Hani bir eleştirmen şeyi olmadığı için hani işte filanca kitap çıktı, buna dikkat edin diyecek, daha doğrusu bunu deyince dönüp bakacak insanlar olmadığı için muhakkak yine hala kitap tanıtım yazıları çıkıyor ama mesela kimse dönüp bakmıyor artık kitap tanıtım yazılarını. Bu da tabii bir enflasyon içinde şaire kaybolma riski doğuruyor diyeyim.
Evet, yani dolayısıyla bir seçicilik de kayboluyor belki o şeyle, o durumdan dolayı. Çok fazla var çünkü. Hangisini okuyacağını bilemiyor belki bir okuyucu. Daha sonra da belki de soğuyor bu işte. Öyle bir durumda olabiliyor.
Muhakkak.
Evet, programın sonuna doğru yaklaşırken sizden yavaş yavaş böyle bir hani belki bu işe başlayacak olan gençlere, gerçi programın süreci boyunca hep böyle tavsiyelerde bulunduk. Evet, başta evet. Sezai Karakoç'un o tavsiyesinden başlayabiliriz. Neler tavsiye edersiniz? Nereden başlasınlar? Gibi bir soru yöneltsem nasıl olur?
Yani şimdi çok farklı okumaları bir arada yapabilmesi lazım. Yani bir şairin mesela, çünkü bir tek bir şair sesi şey olur, baskın olur ve biliyorsunuz büyük ağaçların gölgesinde küçük otlar bitebilir ancak. Yani çünkü çok büyük şairlerin etrafında böyle sürekli onu okuyan ama kendisini geliştirememiş şairler de var. O yüzden tek bir şairle, tek bir kitapla çok uzun soluklu bir koşuya çıkılamıyor. Şairin pek çok şairden pek çok şey öğrenmesi lazım. Bir aşamada da bunları kulak arkası edebilecek cüreti de olması lazım. Yani bir şiir kitabında gördüğümüz bir şeyi güzel, ne kadar güzel olursa olsun kendimiz zihnimizde mutlaklaştırırsak biz onu aşamayız.
Biraz yine yani eleştirel mi bakmak gerekiyor?
Evet,
yani
o eleştirel bakmak lazım. Biraz hani şiirin için mücadele etmeye bu kısım da giriyor. Sonuçta kendimizi çok iyi bir şaire teslim ederek de çok anlamlı bir yere varamayabiliriz. Zayıf ve kötü, onun zayıf ve kötü kopyalarından ibaret bir şey olur ortaya koyduğumuz ürünler. Ne kadar iyi bir şair olursa olsun.
Yani birçok kaynaktan beslenmemiz gerekiyor.
Evet, evet, evet. Bir de insanın tabii kendisini bilmesi lazım. Nefsini bilmesi lazım. Kendini tanıması lazım. Çünkü şiir biraz da hani sonuçta hikayesinin etrafı gözlemlemek, başka olayları, hayatları gözlememek gerekiyor da şiir biraz daha insanın kendine dönük bir tarafı da olan bir şey. Kendini iyi tanımayan birinin çok iyi bir şair olabileceğini düşünmüyorum.
Öznel bir şey yani. Aslında orada bir özlerinizi de paylaşıyorsunuz aslında değil mi şiirde?
Bu da var. Yani ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben ne kadar özel bir şey de yazıyor olsam da başka bir insanın kendisindeki özeline denk düşen, yani benim hiç murad etmediğim başka bir şeye denk düşebiliyor. Yani
kendisi
sonuçta
olmamış,
şiirle anladım. Günlük arasında günlük hani bugün de şu başıma şunlar geldi dediğimiz günlük arasında bir fark var.
Evet. Aslında Sezai Bey'in size vermiş olduğu o tavsiye,
çok temel tavsiye.
Temel tavsiyenin sanki içinde şey de var. Yani baktığımız zaman Sezai Bey'in imgeleri arasına, hani ilk önce dirilişten bahsediyordu. Kendine bir hesaba çekiyorsun. işte o kitaplarda sırasıyla hesaba çekip akabinde dirilebiliyorsun. Evet. Dirildikten sonra da bir mücadelenin, yani bir hesap sormanın içerisine giriyorsunuz. Hesap sor veya işte mücadele et şiirinle diyor ama öncesinde de bunlar var yani. Önce kendini bir hesaba çek gibi ben şu anda yani. Kendini hesaba çek, akabinde bir diril, kendine gel, sonra mücadele etmeye başla yani şiirin için.
Muhakkak kolay iş değil. Yani kolay olsaydı zaten bu kadar kıymetli bir şey de olmaz.
Eyvallah abi.
Eyvallah, emek vermeden olmuyor.
Biz Suhabi abinin sesinden bir şiir.
Evet. Dinleyelim bence.
Dinlemeyelim. Suhabi abi bizi kırar mısınız?
Aa ne demek. Şimdi hazırlık hemen kitabı baştan sona okuyormuşum bile. Hazırlıklı değildim.
Hani bizde böyle şey vardır ya müzikte, hangi şarkınızı en çok seversiniz? Hepsi benim çocuğum gibidir falan. Şiirlerde de böyle var mı?
Sende var mı öyle bir şey?
Yani şey oluyor. Dönem dönem haleti ruhime göre değişiyor. Yani şimdi sorursanız bir şiiriz mi söylerim. Yarın dönüp ya ona ne ki falan diyebilirim yani. Ben nankör müyüm acaba?
Karar veremiyor olabilirsiniz abi.
Ha, olabilir. En güzel şiir henüz yazmadığım şiirdir.
Evet işte.
Evet, bir de öyle bir sözünüz vardı değil mi? Tamamladığım şiirim olsaydı ne demiştiniz abi ya?
Ha.
Böyle bir cümleniz vardı ya.
Tamamen mutbeyin olsaydım. Şimdi birebir hatırlamıyorum da işte şiirden bırakırım yani. Zaten oldu bu iş. Ne gerek var? Bir tane daha yazmak aynı anlamda şu anlama gelir. Henüz olmadı. Henüz bir kere daha yazmam gerekiyor. Yani. Tamamen olduğunu düşünürsem o zaman zaten oldu. Şimdi bir tane daha yazarsam bozarım.
O da zaten hiçbir zaman olmayacak bir an sanki değil mi?
Muhakkak yani.
O arayış bitmez ki yani. Bitmemeli zaten yani. Sır orada yani. Devamı gelecek yani.
Kesinlikle.
Eyvallah abi.
Sonra ben bir şey okumaya çalışayım. Ben aslında şiir okumayı çok severim ama beceremem. İnsan sadece becerdiği şeyleri sevmiyor.
Biz zevkle dinleyeceğiz abi.
Ototot diye bir şiirim var benim. Öyle öyle içimde bir ot. Bitti yürüdüm kara. Köklerin koyu yeşil zehirli yaprakların. İçimde bir ot bürüdü. Bir de adını bileydim. Büyüdü kalın damarları sert dikenleri. Bürüdü gövdemi saran kökleri. Yaktı tüm bedenimi bir ot ki nefti bir yalan yaptı benim. Bir ot bitti bende, bir ot düşer gibi, bir of çeker gibi. Uyandım ki çok geç, büklüm büklüm kaplamış ot. Alev alev sarmış ot. Çürütmüş bedenimi ağır ağusuyla. Ki ben kendimi değil, o otu ben bellemişim. Ve beklemişim yıllar boyu, o otu ecelim gibi. Bir ot ki ot değil ağaç, kökleri gökte meyvesi benim. Hayır, meyvesi yerde, kökleri benden. Uyudum çok geç vakit. Erkenden uyandırdı beni, anlatamayacağım bir 1989 anısı. Öyle bir ot köklendi ki içimde, kendimi umut ederken yakaladım. O zehirli yaprakların içinde beni yakan ot değil, kendim oldu. Böyle böyle hayat geçti, çölde büyüyen bir otun eşliğinde.
Eyvallah.
Teşekkür ediyoruz. Meyvesi yerde, kökü bende. Teşekkür ediyoruz abi. Hem şiir için hem programımıza davetimizi kabul ettiğiniz için, bizi kırmadığınız için.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız burada sona erdi. Suavi Kemal Yazgıç bizlerle birlikteydi. Son olarak da size mikrofonu yönetmiş olalım Suavi abi. Son olarak son sözünüzü onun gibi oldu.
Evet. Bir televizyon programında ismi üzere son sözü olarak ne söylersiniz diye sormuştu sunucu. O da şey demişti, imdat derim demişti. Şimdi ben de imdat demek durumunda mıyım?
Son olarak yani eklemek istedikleriniz, buradan i̇şte, söylemek istedikleriniz varsa.
Ramazan herkese hayırlı olsun diyorum.
Eyvallah, Ramazanınız mübarek olsun kıymetli dinleyenler. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.